Gönül Sohbetleri. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz, programı Çankaya Müftüsü Ali Gül'den hazırlıyor. Yapımcımız Nilgün Yıldırım, teknik masada Alihan Yıldız sesimizi sizlere ulaştırıyor. Mikrofon başında ben Sümeyra Çiftçi. Evet, stüdyomuzda Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gül'den'le birlikteyiz. Merhaba değerli hocam, hoş geldiniz.
Merhaba, hayırlı cumalar diliyorum tüm dinleyicilerimize.
Evet, geçen hafta dua konusunu konuşmaya başlamıştık. İstedik ki bu hafta da devam edelim. Hocam nerelerde dua etmeliyiz?
Şimdi Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam bu konuyla ilgili hem sözlü bize verdiği örnekler var. Nasıl yapılması, nerelerde yapılması ile ilgili. Hem de kendi bizatihi Hazreti Peygamber'in yaptığı dualardan hareketle onun fotoğrafını çeken adeta sahabelerin bize anlattığı bilgiler var. Buradan baktığımızda mesela bizim aslında ibadetlerimizin birçoğunda da duanın hakim olduğunu görürüz. Mesela günde 5 vakit namaz kılarız. Kıldığımız namazın son bölümü duayla tamamlanır. Yani aslında namazın kendisi bizatihi ibadettir. Özü itibariyle aslında duadır. Ama onunla yetinilmez. İbadet biter. Tamamlandıktan sonra tesbihat biter. Tesbihattan sonra hatta cemaat halinde kılınıyorsa topluca el açılır. Bu yapılan ibadetin arzı ve kabul talebi Cenab-ı Hakk'a iletilir. Ve bu önemlidir. Yani bu tıpkı şuna benzer. Hani bir çiftçi düşünün. Ürününü hasat etti. Biriktirdi. Harmanını tamamladı. Ortaya ürün çıktı. O ürünü kaldırdı. Bir kabın, bir çuvalın içine doldurdu. Bu çuvalın ağzını bağlamak gibi bir şeydir bu. Evet. Yani artık o işi sağlama almak. Yaptığınızın hem kabulü boyutunda, hem onun size faydasının dönmesi boyutunda, hem sizin dışınızdakilere bir güzelliğinin yayılması konusunda yaratıcıdan bir taleptir. Aslında bir yönüyle bugünün insanının duayla mukayese edeceğimiz çok davranışları var. Mesela biz mesaj çekiyoruz değil mi? Hı hı. Bir talebimizi karşıdaki insana ulaştırmak için ne yapıyoruz? Telefonu elimize alıyoruz, bir şeyler yazıyoruz. Hemen düğmeye basıyor, karşıya bir mesaj çekiyoruz. O ilettiğimiz mesaj bizim henüz göremediğimiz, ulaşamadığımız insana bizim talebimizi iletiyor. Ne istediğimizi, nasıl olması talep ettiğimizi ya da karşının bizden talep ettiği şeye ne tür bir cevap verdiğimizi mesajlarla iletiyoruz. Aslında Rabbül Alemin de bizim bu dünyada hiç ulaşamadığımız, aslında bize çok yakın olan, şah damarımızdan daha yakın olduğunu bize ilan eden ama bizim de kendi hatalarımız, kendi perdelerimiz sebebiyle ulaşmakta zorluk çektiğimiz Rabbimize halimizi arz şeklimizdir. Bir mesaj çekmemizdir. Yani mesajı çekerseniz karşılığını alıyorsunuz bugünün dünyasında, bu böyle. Dua da bu anlamda bir mesajdır. Yani hayatımızın her alanında sıkıntıya düştük, sıkıntının zahlesinde bir şey istiyoruz, istediğimizin bize daha kolay yoldan ulaşmasında. Bir hata yaptık, hatamızın üzerimizdeki yükünün kalkmasında, yani biz buna af diyoruz biliyorsunuz. Ne yapıyoruz? Onu affedecek merciye halimizi arz ediyoruz. Bu bazen söz ile tezyin edilmiş bir talebe dönüşüyor. Bu bazen kalbin derinliklerinden söküp ulaşan bir isteğe dönüşüyor. Çünkü Cenab-ı Hak kalplere de sudur diye tabir ediyor Kur'an-ı Kerim'de. Velakin la ta'mas sudur diye de orada kalplere de işaret ediyor. Yani kalplerin kör olacağı, kalplerin duymayacağı, esas işin kalplerde saklı olduğuna Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de çok farklı noktalardan vurgu yapıyor. O bakımdan o kalbin derinliklerinde Rabbimizle kurduğumuz iletişim önem arz ediyor. Şimdi mesela bizim hac ibadetimiz var. Hac ibadetine bir bakın. Sembolik kısımları çıkarttığınızda hac ibadetini tamamen duadan ibaret bir ibadet olduğunu görürsünüz. Arafat duadır der. Evet. Mesela Arafat vakfesinde dua çok öne çıkar. İki işte namazı örnek verdik. Her namazın arkasında ısrarla, bizim milletimiz bunu da şöyle formüle etmiştir. Diğer milletlerde yoktur. Mesela namaza geri dönecek olursak. Mesela Arap toplumlarında herkes namazını kılar. dağılır gider. Hani bizde var olduğu gibi toplu bir tesbihat, tesbihatın arkasından topluca camide bir el açıp beraberce imamın eşliğinde dua etme uygulaması Arap toplumlarında yoktur. Uzak Doğu, işte Afganistan, Pakistan, o hatta vardır. Hanefi mezhebinin biraz şeyidir, bu tesiridir. Biz de Hanefi mezhebine tabiyiz ağırlıklı olarak. Bizde bu artık bir kalıba dönüşmüştür. Yani toplu olarak talebi Cenab-ı Hakk'a arz ederiz. Oradaki hedef şudur. Bu dua edenlerin içerisinde olur ki bir tanesinin talebi Cenab-ı Hakk'ın katına yükselir. Yani şimdi bir camide düşünün, binlerce insan var. Bu binlerce insanın içerisinde bir tanesi de hakikaten Cenab-ı Hakk'la arasındaki perdeyi kaldırmıştır. Çok yakındır. Onun talebi çok çabuk şekilde Rabbül Alemin ulaşacaktır. Beklenti budur, hedef budur. Diğerleri de bunun hürmetine, diğer talepler de bunun talebi hürmetine. Çünkü bizim dualarımızda şu da vardır. Yani bizim dualarımızda bencillik yoktur, ferdilik yoktur. Bizim dualarımız geneli içine alarak yapılır. Duada da şöyle bir yöntem Hazreti Peygamber önerir mesela. Hamdele önce Allah'a hamd edeceksin. Sonra Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme salat getireceksin. Yani ona iyi dileklerini iletmiş olacaksın. Arkasından talebine geçeceksin. Yani önce üst merci olan Cenab-ı Hakk'a sana dua etme imkanını, kendini bilme, tanıma fırsatını verdiği için, onun büyüklüğünü idrak edip kendinin yaratılmış bir varlık olma noktasındaki farkına, varışlığına bir şükredeceksin. O şükürden sonra bunu sana talim eden, öğreten, tebliğ eden peygambere bir teşekkür edeceksin. Salatü selam getireceksin. Arkasında talebini Rabbine ileteceksin. Usul de budur. Şimdi bu usul içerisinde biz duamızı yapıyoruz ve aynı zamanda duamıza da herkesi dahil ediyoruz. Bütün mümin kardeşlerimizi. Mesela yine bizim namazımızın sonu vardır. Geçenki sohbetimizde kısmen buraya işaret ettik. Biz bir Rabbena okuruz. Rabbena duasında Rabbimize talebimizi iletirken önce Cenab-ı Hakk'a bir yöneliş yaparız. Sen bize dünyada hem ahirette iyilik vermesini isteriz. Arkasından mesela tahiyyatta bu anda Rabbimizle irtibat kurarız. Salatü selamlarda Peygamberimiz ve Hazreti İbrahim anarız. Rabbena'ya geçtiğimizde dünya ahiret iyiliğiyle beraber bütün müminleri sürece dahil ederiz. Namazın içinde bile bu böyledir. Namazın dışına taşıp elinizi açıp Rabbinize yöneldiğinizde de hepimiz zaten dualarımızda biz ya Rabbi bütün müminlere iyilik ver, bütün din kardeşlerimizi sıkıntılardan koru deriz. İşte bu bütünün içerisinde o cemaat özel bir cemaattir. Caminin içinde toplanmış, hepsi o anda Rabbine yönelmiş, elini açmış. Birisininki ulaştığın, diğerleri de o ulaşanla beraber ona bağlı olarak karşılık görür düşüncesiyle biz duaları toplu yapmışız namazda. Bunun en üst denemesini biz Arafat'ta yapıyoruz. Arafat, yeryüzünden bütün müminlerin bir araya geldiği bir, buluştuğu bir nokta. Aynı anda, aynı zaman diliminde siz insan çeşitliliğini en üst seviyede yakaladığınız yer. Hem mekan bağlamında, hem ırkî anlamda, hem renk anlamında. Yani Arafat'a bir gidip şöyle bir bütün Arafat yerleşkesini bir fotoğraflayıp önümüze konu verse, Allah'ın yarattığı insanların sureten ne kadar farklı olduklarını, renk olarak ne kadar farklı olduklarını, ne kadar farklı coğrafyalardan yaşayarak bir noktada buluştuklarını orada zahiren görürüz ve görüyoruz. Giden kardeşlerimize de tekrar nasip olsun, gitmeyenlere nasip olsun yani diyelim fırsat bu vesileyle. Dolayısıyla Arafat bu anlamda duasıyla öne çıkmıştır. Kabe'ye gelin, Kabe yine duasıyla öne çıkar. Ve bizim o hatta yani hac ibadetinin bütün menasik diye tabir ettiğimiz bölümlerinde hep dua vardır. Yola çıkarsınız dua, ayrılırsınız dua, Kabe'ye gelirsiniz dua, Kabe'den ayrılırsınız dua, tavaf yaparsınız dua, yeniden bir tavafa başlarsınız önce dua, sonra ibadete başlarsınız. Yani önce mutlaka Rabbül Alemin'e bir durum arzı vardır. İyi talep vardır, iyi istek vardır. Adeta hani bizim mesaj göndermemiz gibi bir şeydir. Önce mesajı göndeririz, biz başlıyoruz, biz bu işin farkındayız, idrakindeyiz. Bizi fark et deriz adeta.
Yani bilinçsizce yapmıyorum. Yaptığımın farkındayım. Bir alışkanlık olarak
değil,
yapmıyorum.
Değil. Aynen. Yani işte zaten orucu da oruca döndüren şey odur. Evet. Namazı da yani sportif hareketlerle namazın ayrıldığı yer orasıdır.
Bir niyet ediyoruz.
Periz yapanla oruç tutanın ayrıldığı yer orasıdır. Evet. Ya o niyet dediğimiz şey aynı zamanda dua ile irtibatlı bir konudur. Yani niyet sözlü yaptığınız işi yaptığınız makamı arz etme şeklidir. Yani benim aklımda sen bunu bil, ben bunu aklımda diyerek yapıyorum deme bilincidir. Dolayısıyla bu yönüyle baktığımızda Hazreti Peygamber mesela duayı yolculuklarda da çok öne çıkarmış. Yani mutlaka yolculuğa çıkmazdan önce dua etmiş, yolculuğu tamamlayınca da dua etmiş. Mesela Hazreti Peygamber bir yokuş, ki buradaki yokuşu şöyle de anlayabiliriz. Bir zorlukla karşılaştığında sıkıntıyı karşılarken ki yaptığı zikir var. Sıkıntının üstesinden geldiğindeki yaptığı zikir var. Birbirinden farklılaşıyor. Mesela bunu tepe örneğinden anlatıyor bize sahabeler. Hazreti Peygamber diyor bir tepeyi çıkacağı zaman tekbir getirirdi. Bu ne demek? Allah'ın büyüklüğünün yani o tepeyi yaratan odur. Zorluğu önümüze zorlukları çıkaran da odur. Ve bu zorlukları da onun verdiği imkanını aşacağın bilincidir. Yani esas büyük olan Allah olduğunun farkına varma meselesidir. Sıkıntı ne kadar büyük olursa olsun sıkıntının üstünde onu var eden yaratıcı vardır demektir bu. Yani bu Allah vermesin bir kaza da olabilir, çok büyük bir hastalık da olabilir. Hiç beklemediğimiz başımıza gelmiş bir felaket olur. Allah vermesin deprem olur, işte yağış olur. Dünyada akşam televizyon açtığımızda sayısız musibetler görüyoruz. O en elin musibetin üzerinde de bir yaratıcı var. Onu yöneten bir irade var bilincidir bu. Bunu Hazreti Peygamber tekbirle karşılamış.
Peki inerken hocam?
İnerken de tesbihat yapmış. Allah'a hamd etmiş. Yani onu güzel sıfatlarıyla methetmiş. Sübhanallah demiş. Estağfirullah demiş. Yani ikisini birbirinden ayırmış. Yani çıkarken Allah'ın büyüklüğünü idrak, sıkıntıyla karşılaştığında Allah'ın büyüklüğünün farkına varma. Bunun üstünde Allah var diyebilme. Bunu dediğiniz an şunu yapıyorsunuz. Sıkıntı size galip gelmiyor, siz sıkıntıya galip geliyorsunuz. Yani ben yaratıcıya bağlıyım. Senin üstündekine bağlıyım. Dolayısıyla ben seni aşacağım demektir bu. Bazen insana çok kitlenir. Bir işin peşinde koşar, koşar onu elde edemez. Bazen insan bir insanı sever, bir kız, bir erkeği, bir erkek, bir hanımefendiyi sever, ona ulaşmak ister, bir türlü ulaşamaz. Hedef olarak onu görmeye başladıysa ulaşması zor. Onun üzerinde bir, onun da sahibi bilinci üzerinden hareket ederse o zaman iş kolaylaşır. Bilinç anlamında kolaylaşır, ulaşılabilirlik anlamında kolaylaşır. Dolayısıyla böyle bir bilinç Hazreti Peygamber. Buyurun.
Hocam hemen aklıma geldi de o şeyden, tekbirden. Biz namazdan sonra hani Subhanallah diyoruz, La ilahe illallah diyoruz. Bunların bir sıralaması var mıydı?
Tabii, bunların bir sıralaması
önemi
var.
Önemi de var galiba.
Yani şimdi bu Hazreti Peygamber bütün namazlarda bunu bir sıralama halinde bize önermiş. Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber. Bu bunlara da bir rakamsal olarak bunları da kodlamış. Hazreti Peygamber bunları 33 üzerinden götürmüş ve bunların toplamını işte biz bir tesbih haline dönüştürmüşüz. 99'luk tesbih. Bu tesbihin başına da bir imame koymuşuz. O imame bu tesbihleri bir araya getiren yani adeta 33 adet Sübhanallah, 33 adet Elhamdülillah, 33 adet Allahu Ekber'i bir araya getiren unsura dönüşmüş. Bunlar bizim hayatımızı kolaylaştıran standartlar olmuş. Biz önce Sübhanallah diyoruz. Niye önce Sübhanallah'la başlatıyor Cenab-ı Hak? Yani bu ibadeti yaptık ama bu ibadette eksik, kusur olabilir. Allah bundan da münezzehtir, daha yukarıdadır. İnsan bazen şekle dalabilir. Ve çoğumuz namazda bu zaten gaflete düşüyoruz. Bazen sureten namazda oluyoruz ama ruhen ve kalben namazda olamıyoruz. Onu yakalayamıyoruz. İşte o zaman bize şunu dedirtiyor namazın sonunda Efendimiz onu öneriyor. Ben bu namazı kıldım ama bu arz ettiğim namazdan da Allah'ın bu namaza da ihtiyacı yok. Bu eksiğiyle, kusuruyla ben Allah'ı esmasıyla daha yüksekte olduğunu tesbih ifademle kendim yeniden ikrar ediyorum demek. Subhanallah. Allah'ım sen bu benim sana arz ettiğim namaza ihtiyacın yok. Öyle bir şeye muhtaç değilsin. Ben bunu eksiğiyle, kusuruyla yaptım. Sen bütün bunlardan münezzehsin diyoruz önce bir 33 adet. Arkasından eksik de olsa Bunu bana yapma fırsatı verdiğin için sana hamd ediyorum diyoruz. Hamdimizi diyoruz, ortaya koyuyoruz. Arkasına gelince de Allah aslında bütün her şeyden büyüktür. Hı. Yani bunlara ne benim açımdan yaptığım açısından ne bir başkasının arz açısından Allah'ın bunların hiçbirisine ihtiyacı yok. Hepsinin üstündedir diye Cenab-ı Hakk'ı Allahu Ekber diyerek her şeyin üstünde bir konuma tekrar taşımış oluyoruz. Aslında bu biraz da yaratıcıyla kurduğumuz ilişki alanıdır. Yani Sübhanallah dediğinizde işte biraz işin içinde bir övgü, bir metih var. Hamd ettiğinizde biraz daha kendinize yaklaştırıyorsunuz. Hani bir teşekkür insan karşısındakine yapar. Cenab-ı Hak kendiyle beraber anne babaya teşekkür etmesini ister. Bir iyilik yapana teşekkür edilmesi tavsiye edilir bizim inancımızda. Biz teşekkürü de bir karşılıklılık ölçeği ararız. Hamd da bu vardır. Yani Rabbimize yaklaşırız. Ha, bu yakınlığı kurduktan sonra tekrar Allah'a bekler deriz ki ben yakınlık kurdum ama Rabbim aslında sen çok büyüksün. Yani kişisel olarak benim birebir ilişki kurabileceğim boyutta benim seviyemde değilsin, daha yukarıdasın. Yani bu nimeti, bu imkanı bana verdiğin için önce tesbih ettim, sonra hamd ettim ama bütün bunların üstündesin diye de arkasından böyle bir kayıt dikkatimize sunulur. Dolayısıyla Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam mesela binekte de çok dua etmiş. Yani mesela deveye binerken dua etmiş, yolculuk bitmiş deveden inerken dua etmiş. Şimdi bugün biz tabii deveye binmiyoruz, biz arabaya uçağa biniyoruz, arabaya biniyoruz. O yüzden bizim her araca binerken dikkat ederseniz araçlarımızda yolculuk duası diye Kur'an-ı Kerim'de bir ayet-i kerime Sübhanellezi sahhara lenâ hâzâ diye ifade eden bir ayet-i kerimemiz var. O ayet-i kerime yazılır, bazen asarlar. O işte yolculuk ayetidir diye halk arasında bilinir. Bu aslında bunu bize imkan olarak veren Allah'a bir şükür ifadesidir. Ayetin içeriği de buna dönüktür. Yani bizi ulaşmak istediğimiz yere ulaştır. Bu nimeti sen verdin. Bu nimetle bize nimetlerine fırsatı verdin. Hazreti Peygamber deveyi bu anlamda duasına dahil ederken şu noktayı dikkatimize sunuyor. Bu hayvanı bizim emrimize amade kılan sensin. Yani sen emretmemiş olsaydın bu deve bize itaat etmezdi. Niye? Çünkü deve cüsse olarak insandan çok büyük bir varlık. Yani işi cüsse açısından okuyacaksak, işin içinde manayı, teslimiyeti çıkaracak olursak deve bizden daha önde olması lazım. Ama işin içinde teslimiyet tarafı var, tesir tarafı var. Yaratılmış mahlukata, Cenab-ı Hakk'ın insana boyun eğme emrini vermiş olması var. Biz o yönüyle öne çıkmışız. Biz onun için insanız. Biz onun için seçilmiş varlığız. Biz onun için bizim üstümüzdeki yaratıcıyla ilişki kurarak bir hayat sürdürdüğümüzde huzura kavuşuyoruz. Aksi huzursuzluk oluyor. Aksi mutsuzluk oluyor. Ve bugün hakikaten sokağa çıktığınızda çok ciddi bir sevgisizlik var. Yani insanlar birbirlerini hep madde üzerinden okuyor. İlişkilerini hep madde üzerinden kurmaya başladı. Bu çok tehlikeli bir durum. Ya bizim madde sadece zahirimize hitap eden bir şeydir. Maddeyi biz yeriz, içeriz, kullanırız, bineriz, ineriz. Ama biz bu değiliz. Biz bunun üzerindeki bir biz varız. Yani Ali'yi Ali yapan, Ahmet'i Ahmet yapan, Mehmet'i Mehmet yapan, Hatice'yi Hatice yapan ya da Sümeyra'yı Sümeyra yapan bizi biz yapan bir tarafımız var. İşte o tarafa dönük yatırımlarımızda bu çağın insanında bir zafiyet var, sıkıntı var. O yüzden işte ruhi bunalımlar var, sıkıntılar var. İnsanlar çözüm hep bir yerlerde arıyorlar. Oysa ki bunlar hep çözümleri bizim ibadetlerimizde, bizim dualarımızda önümüze konmuş. Yani sen o zaman işte duadan kaçarsan yoga yapmaya başlıyorsun. Kime yaptığın belli değil. Yogaya da kimle ne tür bir ilişki kurduğun belli değil. Adres belli değil ama bir şey yapıyorsun. Yani bir bilinmezliğe doğru kapını açmışsın. O bilinmezlikte önüne ne çıkacak onu da bilmiyorsun. Burada işte bazen karşına şeytan çıkıyor.
Tabii.
Bazen şeytanın yönlendirdiği başka varlıklar devreye giriyor. O zaman daha büyük bir bunalımla yüz yüze geliyor.
Adresi belli bir kapıyı çalmak varken değil mi?
Değil mi? Yani seni yaratan Kur'an'da ısrarla diyor ki dua edin kabul edeyim. Ben size şah damarınızdan yakınım diyor. Ama yani biz bu ilişkiyi bu boyutta yürütemiyoruz. Yürütemediğimiz için sıkıntı içerisindeyiz. Dolayısıyla bu anlamda bu çağın insanının duaya mutlaka müracaat etmesi gerekiyor. Bir de olumsuz şeylerden uzak durması gerekiyor. Hazreti Peygamber mesela duası kabul olunacak insanlara da dikkat çekiyor. Ebeveyni mesela burada önceliyor. Yani ebeveynin duasının, anne babanın duasının evlat üzerinde etkili olacağı vurgusunu yapıyor. Yolcunun duasını Hazreti Peygamber önemsiyor. Mazlumun duasını önemsiyor Hazreti Peygamber.
Hastanın duası.
Hastanın duasını önemsiyor Hazreti Peygamber. Yani hani bizim kendi içimizde dezavantajlı gibi gördüklerimizi aslında Cenab-ı Hak katında baktığınızda avantajlılar olarak okuyor Hazreti Peygamber. Bu ciddi bir bakış açısıdır.
Evet.
Yani normalde biz hastalığı bu anlamda bir olumsuzluk, olumsuzluk durumu olarak, bir dezavantaj durumu olarak okuruz. Ama Hazreti Peygamber tam tersinden okuyor. Yani yaratıcıyla onun ilişkisini sağlıklı insandan daha yukarıda görüyor.
Hep hasta olandan dua isteriz değil mi hocam?
Yani,
bana dua et deriz.
Bana dua et deriz. Hazreti Peygamber bu anlamda hacca ve umre yolculuğuna giden Hazreti Ömer Efendimiz'den bizatihi kendisi dua istemiştir. Bu önemli. Yani o bakımdan bir de bedduadan da uzak durmak lazım. Yani bu çağın insanı iyi duadan çok bedduaya çok daha yatkın.
Tekrar kişiye geri dönüyor yani değil mi?
Yani beddua ettiğiniz şey karşı tarafta yoksa elbette bedduada böyle bir geri dönme vurgusu yapılıyor. O yüzden Hazreti Peygamber mesela şöyle bir uyarısı var. Kendinize diyor, evlatlarınıza ve mallarınıza beddua yapmayın diyor. Bunu özellikle dikkat yapmış, ayırmış. Kendinize. Hani bazen hani söz meclisten ise Allah beni kahretsin diyor. Kişi diyor bunu yani. Bunu diyen insanların sayısı az değil.
Çok
kendisine
fazla,
beddua.
Lanet olsun bana falan.
Bana diyor. Evet. Bu kendisine bedduadır. Bazen evladına yapıyor. Evladından hiç beklemediği bir tavır karşılaşıyor. Ona diyor. Bazen de malına diyor. Bu hayvanına diyor. Başka varlıklara diyor. Bunları yapmayın diyor Hazreti Peygamber. Niye? Sizin duanız icabet vaktine dek gelir, kabul olur.
Tabii.
Bir süre pişman olursunuz.
Sonra siz üzülürsünüz.
Siz üzülürsünüz, kendin üzülürsün. Yani genel anlamda zaten beddua arizi bir durumdur. Çok özel durumlarda yapılacak bir şeydir. Hazreti Peygamber bedduayı sadece talim etmek, eğitim vermek, insanları dine yönlendirmek üzere gönderdiği, İyi niyetle gönderdiği bir sahabe grubunun, hafızlardan oluşan bir sahabe grubunun hunharca katledilmesi sonrasında büyük bir ümit kırıklığıyla beraber bir topluluğa karşı yapmış. Kunut dediğimiz olay o süreçte devreye girmiş bir olaydır. Hazreti Peygamber en zor zamanlarda bile merhameti öncelemiş. Hayır duayı öncelemiş.
Taif'te yaptığı
ya Taif örneği mesela önemlidir. Cebrail Aleyhisselam'ın gelip ya Muhammed istersen bu iki dağı Taiflerin üzerine kapatayım talebiyle geldiğinde yok ben merhamet için gönderildim. Olur ki bunların nesillerinden iyi insanlar gelir. Allah'a iman eden, ibadet eden, Allah'ı tanıyan. Nitekim geldi. Fazlasıyla geldi. Halen de gelecek. Dolayısıyla burada mesele hayatın doğal akışı içerisinde iyiyi öncelemek. İyilikleri çağrıştırmak, iyiliği çağrıştıracak söz, talep ve duaları çoğaltmak bu çağın insan için bence öncelikli konulardan birisi. Aksi takdirde insanlık birbirine ediyor. Yani zarar, bir yerdeki zarar kendi sınırlar içerisinde kalmıyor. Her tarafa dağılıyor. Beddua ettiğimiz insanın başına talep ettiğimiz kötülük geldiğinde o kötülük talep ettiğimiz insanlar sınırlı olmuyor. Bir müddet sonra bize, bir müddet sonra sevdiklerimize, bir müddet sonra bize gelmesi bizim çocuklarımıza doğru sirayet eden bir sıkıntıya dönüşüyor. O bakımdan yeryüzünün seçilmiş olan insana seçilmiş davranışlar yakışıyor. Yani iyi davranışlar yakışıyor ama bu konuda çok başarılı olduğumuzu da herhalde söyleyemeyiz. Yani bu anlamda sıkıntılarımızın olduğunu da hepimiz biliyoruz. Hazreti Peygamber mesela gece dua yapılmasını önemsiyor. Ve gece dua yapılmasını istiyor. Cenab-ı Hakk'ın hatta gecenin son üçte birinde yeryüzü semasına rahmet nazarıyla yöneldiği, bu nazardan her kişinin istediği şeyler varsa onları alabileceği, affedilmesini istiyorsa affedilebileceği, tevbesi var ise o tevbelerinin karşılık göreceğine dönük Hazreti Peygamber'in müjdeleri var. Yani o zaman dilimi açısından da duanın mekan açısından baktığımızda öncelendiği yerler olduğu gibi zaman açısından da öncelenen yerler var. Mesela mübarek vakitlerden bahsettik geçmiş sohbetlerimizde. İşte Cuma'nın içinde saklanmış bir icabet vakti var. Kadir gecesi işte bin aydan hayırlı olarak ilan edilen o gecenin içerisinde hakikaten o geceye has meleklerin yeryüzüne inip türlü iş için indiklerine vurgu yapılan ayet-i kerimede o iniş vaktini yakalama meselesi var. O anda talebinizin karşılık görmesi. İşte böyle kalbinizin çok kırgın, çok üzgün olduğunuz bir noktada Rabbinizle o anda bir iletişim kurup o kırgınlık noktasında o iletişimi yakalayabilme anları var. Bu bazen hastayken olur, bu bazen üzgünken olur, bazen içinden çıkamadığınız çok yoğunluklu bir problem anında olur.
Tabii hassas i̇şte, olduğunuz anlarda anlar. Dua etmeye ganimet bilin deniliyor.
Deniliyor. Evet. Mesela secde. Herkes Hazreti Peygamber'in önemsediği noktalardan birisi.
Evet, secdede dua.
Secdede dua.
Ve ayakta mesela, galiba.
Yani ayakta yapılan dua. Bunların her birisinin bir karşılığı var. Aslında bu alanların açılmış olması şu demek. Her insana girebileceği bir kapı açmış Hazreti Peygamber. Namaz kılıp secde demeyen hastalarımız var. Eğer bu noktayı yakalayamıyorsa ona da diyor ki ayaktayken yap.
Evet.
Sen bunu ayaktayken yakalarsın. Çünkü aksi takdirde bazı dezavantajları dışarıda bırakma tehlikesi var. Ondan kurtulmak adına, herkese bu kapıyı açmak adına Hazreti Peygamber çok farklı noktalardan bize dua etmemizi, bu yola başvurmamızı istiyor. Dolayısıyla şunu tekrar edelim. Cenab-ı Hak bize şu çağrıyı yapmış. Ey kendilerine yazık eden kullarım, bana ne kadar günahınız olursa olsun af, bağışlanma talebiyle gelin, ben onları bağışlarım diyor. Bana dua edin. Ben dualarınıza karşılık veririm diyor.
Evet hocam, yine bitiremedik yani sorularım vardı ama haftaya belki bu konuya devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyiciler, Çankaya Müftüsü Sayın Ali Gülden'le birlikteydik. Haftaya yine aynı saatte buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.
Gönül Sohbetleri.